Ayrım 10, sayfa 87. Karanlık Nehir, Leslie Wolfe. Bölüm 16. Kapana kısılmış. 5 gün önce. Kirsten'in nefesi kesildi ama bir şekilde gülümseyip banyo kapısını kapatmayı başardı. Belki de onu yanlış okumuştu. Onun varlığında o ürpertici havayı almamıştı. Belki düşündüğünden iyi biriydi çünkü onunla gerçekten çok ilgili görünüyordu. Ama adam gerçekten yanlış bir şey mi yapmıştı? Sözleri hala zihninde yankılanıyordu. Daha önce sana dokunan oldu mu? Garip sorusu başka bir şeyle ilgili olabilirdi. Saldırıya uğrayıp uğramadığıyla ilgili endişesi olabilir miydi? İçgüdüleri ona çığlık atarak oradan kaçmasını söylerken gözlerini kapadı. O anı zihninde yeniden canlandırdı. Onun kendisiyle gerçekten ilgilenen, güvenebileceği nazik, karizmatik bir adam olmasını istiyordu. Böyle olmasını gerçekten istiyordu ama üvey babası ve arkadaşlarıyla yaşamak ona bir şey öğretmişse, o da dünyanın ürkütücü şeylerle dolu olduğu ve içgüdülerinin asla yalan söylemediğiydi. Nefesini tuttu ve kulağını kapıya dayayarak dikkatle dinledi. Sanki tüm evde yalnızmış gibi hiç ses duymadı. En ufak bir mırıltı bile duymadı. Biraz rahatlayarak bir çıkış yolu aramaya başladı. Küvetin üzerinde yana kayan buzlu bir pencere vardı. İnce vücudu sığacak kadar büyüktü. Çiftlik evi otoyoldan uzak değildi. Tarlaların içinden dosdoğru koştuğunda 10-15 dakika içinde güvende olacaktı. Suyun akması için lavabonun musluğunu çevirdi. Bunun sesi adamın zihnini rahatlatacak ve çıkarabileceği tüm sesleri kapatacaktı. Sonra akan suyun yeterince yüksek olmadığını düşünerek tuvaletin sifonunu çekti ve küvete tırmandı. Biraz gerinerek pencerenin kilidine ulaşıp iterek açmayı başardı. Sonra kenarlarından tutarak kanadı sola doğru çekti ve olabildiğince geniş açtı. Önce pencere demirlerini görmedi. Dışarısı neredeyse tamamen karanlıktı ve 1 santimlik dövme demir gece karanlığıyla kamufle olmuştu. Göz yaşlarının yanmasını görmezden gelerek demirleri 2 eliyle tuttu, çaba içinde inleyerek elinden geldiğince güçlü bir şekilde dışarı doğru itti. Kımıldamadılar. Hiçbir çıkış yolu yoktu. Nefes nefese pencereyi kapadı, kilitledi ve bulduğu gibi bıraktı. Sonra bir süre küvetin kenarına oturdu, uyanamadı, bir kabusta kaybolmuş gibiydi. Seçeneklerini tarttı, ne yapacağını bulmaya çalıştı. Bu adam ona gerçekten zarar verecek miydi yoksa dediğini yapıp onu San Francisco'ya mı götürecekti? Hala titreyerek duşun en iyi seçenek olduğuna karar verdi. Aralarında kilitli kapı varken bile kıyafetlerini çıkarırken kendini savunmasız hissetse de. O kapıyı her an kırmayacağını kim söyleyebilirdi? Giysilerinin yere düşmesine izin verdi. Sonra küvete tırmandı ve duşu açarak suyu dayanabileceği en yüksek sıcaklığı ayarladı. Buna rağmen sanki korku önceki geceden gelen soğuk yağmurla ittifak kurmuş, vücudunu ele geçirmiş ve asla ayrılmamaya karar vermiş gibi titremeyi durduramadı. Saçlarını şampuanladı. Köpüğün gözlerine kaçmamasına özen göstererek gözlerini açık tutabildi. Ya biraz tuhaf, biraz ürkütücü ama iyi bir adamsa? Gençliği tarafından tahrik edilen ve onunla biraz zaman geçirmek isteyen biri ise? Karısını onunla aldatmak istiyor olabilir miydi? Öyle bile olsa anlardı. Ağzının kenarında küçük bir gülümseme belirdi. Sonra hızla soldu ve korkudan bir yüz buruşturmaya dönüştü. Yakışıklıydı, zengindi, güçlüydü ve sadece filmlerde gördüğü gibi kusursuz bir şekilde iyi davranıyordu. Ama işler nadiren böyle yürürdü ve görünüşün aldatıcı olabileceğini çoktan öğrenmişti. Adamdan uzak durması daha iyi olurdu. Güven verici görünümüne rağmen içgüdüleri ona her türlü sinyali gönderiyor ve yorgun zihnine panik tohumları ekiyordu. Yakışıklı ya da değil, o tuhaf biriydi. Duşun göreceli rahatlığından ayrılmak zorunda kaldığına pişman olarak suyu kapattı ve küvetten çıktı. Lavabonun altındaki açık dolapta sıkı bir rulo halinde düzenlenmiş buldu, temiz bir havluya kendini iyice kuruladı. Sonra etrafına bakındı ve çekmecenin dibinde bir kurutma makinesi buldu. Fişi prize takarak saçlarını iyice kuruttu. Adamın karısını biraz bile düşünmek her şeyi eski yerine koymasına neden oldu. Leylak kokan şifalı şampuanı, saç kurutma makinesini, nemli havluyu. Adamın verdiği temiz kıyafetleri giydi, kendisine ne kadar yakıştığını bir kez daha fark etti ve bir kadının bu kadar ince bir vücudu yıllardır nasıl koruyabildiğini merak etti. Adamın yaşına bakılırsa kadın da 40'larında olabilirdi. İşte o zaman her şey karardı. Bir süre olduğu yerde donup kaldı. Daralmış boğazına sessiz bir çığlık takılmıştı ama yine de sakin kalmaya çalışıp etrafı dinledi. Duvara ulaşana kadar kapıdan dikkatlice geri çekildi. Bir şeylere takılıp düşmekten korkarak elleriyle yolunu kontrol etti. Sonra gözlerinin ölümcül derecede sessiz evi keşfetmek için cesaretini artıracak kadar karanlığa alışmasını bekledi. Banyo kapısına giden yolu hissetti ve tokmağı buldu. Sonra gıcırdayıp onu ele vermesinden korkarak yavaşça çevirdi. Kapıyı elinden geldiğince nazikçe açarak gözlerini zifiri karanlığa alıştırmaya çalıştı. Hiçbir şeyi ayırt edemiyordu. Bunun tek istisnası evin arkasındaki ağaçların yaprakları arasından sızan ay ışığının eve girmesine izin veren oturma odası penceresiydi. Pencereye doğru ilerledi, duvarlar boyunca bulabildiği her şeye dokunup yolunu hissetmeye çalıştı. Her birkaç adımda bir durdu, duvara yaslandı, dinledi, kendini görmeye zorladı. O neredeydi? Bir adım daha attı, ayak parmaklarının altında bir halının kenarını hissetti ve o halıyı gördüğünü hatırladı. Daha önce masada oturmuş yemek yerken ayaklarının altında hissetmişti. İki eliyle öne doğru uzandı, sandalyenin kenarına tutunabileceği bir şey hissetmek için önündeki havayı avuçladı. Sandalyeyi buldu. Tıpkı o banyoya girmeye hazırlanırken adamın oturduğu gibi masadan uzakta duruyordu ama boştu. Adam neredeydi? Boğazının kuruduğunu hissederek güçlükle yutkundu ve ''Burada mısınız?'' diye fısıldadı. Dinledi ama kimse cevap vermedi. ''Neredesiniz?'' Tekrar sordu, bu sefer biraz daha yüksek sesle, ''Burada mısınız?'' Sessizlik zihninde çıldırtıcı bir hal almaya başlamıştı. Sesi gitgide yükseldi. Kalbinin çılgınca atışlarıyla körüklendi. Yemek odasındaki sandalyeden uzaklaşıp batan ayın biraz aydınlattığı ormana bakan pencereye doğru ilerledi. Yakında ince hilal ufkun arkasında kaybolduğunda o küçük ışık parçası bile yok olacaktı. Hala adamın evde olup olmadığını bilmemek, korku dolu hayal gücünün oyunlar oynayarak ensesindeki tüyleri kabartmasına neden oldu. Oradan çıkması gerekiyordu. Biraz daha hızlı hareket ederek ana kapıya doğru ilerlemeye çalıştı. O duvarda bir elektrik düğmesi gördüğünü hatırlıyordu. Onu buldu ve çevirdi ama hiçbir şey olmadı. Fısıldayarak duvara dokunmadan onun tüm ışıkları nasıl açtığını hatırladı. Sonra kapıyı iki yanında hissetti. Bir kulp, bir topuz ya da açmak için kullanabileceği bir şey aradı ama bir şey bulamadı. Hiçbir şey yoktu. Çılgına dönmüş parmak uçlarının altında hissedebildiği tek şey tutamağın olması gereken yerdeki noktaydı. Kilidin tam burnun takıldığı şimdi bir çeşit macunla kaplanmış ve üzeri boyanmış zar zor fark edilebilen bir girintiydi. O kapıyı her ne kapalı tutuyorsa kontrol etmek onun elinde değildi. Ama kırabileceği bir pencere vardı. Odanın bir ucundan diğer ucuna ilerlediğini hissederek pencereye ulaştı ve büyük cam bölmenin kenarlarını yoklayarak pencereyi açmak için bir kulp aradı. Kulp yoktu. Çabucak kalkıp yemek odası sandalyelerinden birini tuttu ve ivme için havada dengeledikten sonra tüm gücüyle pencereye doğru fırlattı. Sandalye geri sıçradı ve bir tıkırtı sesiyle yere indi. Pencere sağlamdı. Üzerinde bir çizik bile olmamıştı. Saçlarının köklerini gıdıklayan yeni bir korku hissederek yüzünü cama dayadı ve yardım edebilecek birini görebileceğini umarak dışarıya baktı. Kimse yoktu. Batmakta olan ayın sadece biraz aydınlattığı karanlığa gömülmüş orman görebildiği kadarıyla iki tarafa uzanıyor, hilal meşelerin, akça ağaçların ve kavakların üst dallarına değiyordu. Ormanda bir çakal belirdi, etrafı kokladı, yemek arıyor gibiydi. pencereden birkaç metre uzakta durdu, kulağının arkasını kaşıdı, sonra boynunu göğe doğru uzatarak ulumaya başladı. Ağzı açıktı ve gözleri neredeyse tamamen kapalıydı. Bir ses duyamadığını anlayınca panikle yüreği ağzına geldi. Çılgına dönmüş, elinden geldiğince yüksek sesle pencere camına vurdu. Ama çakal gece yarısı konserine hiç bozulmadan devam etti. Onu kimse duyamazdı. Kapana kısılmıştı. Bölüm 17 Büyük Anne. ''William Ernest Caldwell!'' diye bağırdı annesi. ''Hemen buraya gel!'' Kadın ayağa kalktı ve ayağını yere vurdu. Oğlunu kontrol edemediği için gözle görülür bir şekilde hüsrana uğramıştı. Kalın doğu halısı gürültüyü neredeyse tamamen yuttu. Carol Caldwell'in soğukkanlılığı birkaç dakikalığına tamamen kaybolmuştu. Klas gülümsemesi ve rahat yüzünün yerini gerçek doğasını ortaya koyan acı bir ifade almıştı. Bu kadın belli ki emirlerine gecikmeden itaat edilmesine alışkındı. Bill'in odadan çıkarken arkasından çarptığı kapı kadının aldığı tek cevap oldu. Sanki aklıyla oğluna ulaşabilecek ve onu olduğu yerde tutabilecekmiş gibi ateşli gözlerle dikkatle baktı. Kane, Bill Caldwell'in ne yapmayı planladığı hakkında hiçbir fikri yoktu. Carol'ın oğlu fikrini değiştirip geri dönerse çok memnun olacağını bilerek olayların gelişmesini sabırla bekledi. Kay'ı şaşırtan bir şekilde Carol dikkatini kapıdan başka yöne çevirip ona baktığında kibarca gülümsüyordu. Alnında herhangi bir çizgi, az önce sergilediği kızgınlıktan hiçbir iz yoktu. ''Gelin dedektif, lütfen oturun.'' diyerek karşısındaki koltuğu işaret etti. Kay bir gülümsemeyle ve hızlıca başını sallayarak onayladı. ''Biri size içecek bir şey teklif etme nezaketinde bulundu mu? Su, kahve?'' Kay kaşlarını hafifçe çattı. Carol'un ona karşı olan tavrındaki değişiklik, onu uyarmak için dalgalanan kırmızı bir bayrak gibiydi. ''Hayır, teşekkür ederim, böyle iyiyim.'' Carol düşünceleri kontrolünden çıkmış gibi bir an için onun orada olduğunu unutarak baktı. Yüzünden detaylı makyajı ve mükemmel saç modeliyle çelişen bir hüzün bulutu geçti. ''Ne korkunç bir trajedi,'' dedi, sesi alçaktı, kederini tekrar bastırmıştı. ''Bu kadar genç, bu kadar masum birinin neden öldürüldüğünü anlayamıyorum.'' Elini göğsüne koydu. ''Oğlum üzüntüden aklını kaçırmış durumda, lütfen onu affet, anladığından eminim.'' Kay başka bir şey ekleyecek mi diye bekledi ama Carol söylemek istediğini bitirmişti. ''Tamamen anlıyorum.'' diye yanıtladı. ''Lütfen taziyelerimi kabul edin.'' Kadın uygun bir gülümsemeyle başını sallayarak üzüntüsünü tam kararında ifade etti. Kay kendini kadının daha sonra kendi odasının mahremiyetine mi çekilecek, yoksa herkesi itip kakarak cenazeyi planlayıp düzenlemeler mi yapacak diye merak ederken buldu. Saati ihtiyatlı bir tavırla kontrol eden Kay Bill'in ne kadar süre sonra döneceğini ve toparlamaya gittiği şeyin gerçekten vakayla ilgili olup olmadığını düşündü. Beklemesi için ısrar etmişti ve o dönene kadar hiçbir yere gitmeyecekti. Gözleri binaların ve insanların çerçevelenmiş birkaç fotoğrafından gümüş saten duvar kağıdını ince altın çerçevelerle süslediği duvarlara kaydı. Carol onun bakışlarını takip etti ve fikir vermekte gecikmedi. ''Bu fotoğraf neredeyse 100 yıl önce babam değirmeni kurduğunda çekilmiş.'' dedi. ''Ah, o gün çok gururluymuş, tahmin edersiniz.'' Kay ile değerli bir sırrı paylaşmak ister gibi öne eğildi. ''Ailemiz evlilikler konusunda her zaman stratejik davranmıştır. Kocamla evlendiğimde ben çiftliğe getirdim ve sevgili kocam, Tanrı onunla olsun, orman işini getirdi.'' Gururla gözleri parladı. ''Sonra da çocuklarımız oldu, 4 çocuk.'' Kay daha fazlasını duymaya can atarak oturduğu koltuğa yaslandı. ''Tanıştığınız Bill benim en büyük çocuğum. Ormanı, kereste işini ve kağıt fabrikasını yönetiyor. Kız kardeşi Blanche ise çiftlikleri yönetiyor.'' Gülümsemesi genişledi. Bill ve Blanche hakkında konuşmak yüzündeki hüzün bulutunu kaldırmıştı. kendi dünyasında aile işinden, yaşam boyu başarısından bahsediyordu. Ve küçük kızım Madeline. Aman tanrım, şimdi fark ettim diye araya girdi Kay. Film yıldızı Madeline Caldwell, o sizin kızınız mı? Carol zoraki bir gülümsemeyle başını salladı. Evet, aile işi yerine Hollywood'u seçti diye yanıtladı. Sesinden yaşadığı hayal kırıklığı hissedilebiliyordu. Pekala, bir aktris olarak hayatından memnun olduğu sürece bir anne başka ne isteyebilir ki? Onu nadiren görüyoruz. Her zaman bir orada bir burada film çekiyor. Masanın üzerindeki gümüş tepsiden kesme kristal bardaktaki suyu aldı, biraz dudaklarını ıslattı ve sonra dikkatlice yerine koydu. Ve en sonuncuları, Kendall, en gençleri, o da başka bir başarısızlık hikayesi. Blanche'dan sonra çocuk sahibi olmayı bırakmalıydım. Bu sefer acı sesini gölgeledi, sesi kontrolsüz ve keskin çıkmıştı. Kay dikkat ederek, Kendall şimdi ne yapıyor diye sordu. Neredeyse hiçbir şey diye yanıtladı Carol uzun bir iç çekişle. Ölümünden sonra babasından kalan az miktarda parayı aldı ve bir fark yaratmak, kendi elleriyle bir şeyler inşa etmek yerine faiz geliriyle yaşamaya karar vererek bazı fonlara yatırdı. Yumruklarını kucağında sıktı. Anlamsız bir hayat, asalakça ve haz peşinde. Bir an duraksadı ama Kay bütün bunların nereye gittiğini merak ederek sözünü kesmedi. Ellerini açıp kucağına koyarak, her ne kadar kendince zeki olsa da diye ekledi, çok akıllıdır. Kay dinlemeye devam etti ve kadını konuşması için cesaretlendirdi. İlginç, sizi buna söyleten nedir? Kendi mümkün olduğunca az para harcıyor çünkü tek gerçek tutkusu tembellik. Bu çocuk mümkün olduğu kadar az şeyi yapmanın kitabını yazdı. Ama en küçük oğlum aynı zamanda lüksü de sever ve bunu kendi parasını harcamadan elde etmek için onun iyi durumda olduğunu sanarak gardlarını düşüren, her şeyden habersiz zengin kadınları avlayarak sağlıyor. Akıllıca. Acı sesi göğsünden sanki hayal kırıklığının yükünü taşıyor gibi nefesi kesilerek çıkmıştı. Anlıyorum dedi Kay, Carol'un ailesinin hikayesini paylaşmayı bitirip bitirmediğini düşünerek. Alisa'nın sosyal hayatı, arkadaşları, günlük rutini hakkında sormak istediği onlarca soru vardı. Ve tabii ki Shelley hakkında onun Bill Cadwell'ı tanıyıp tanımadığını öğrenmek istiyordu. Carol sert ve kararlı bir sesle, bu ikisini Madeline ve Kendall'ın varisten kurtulmak için kesinlikle hiçbir nedenleri yoktu dedi. Bill sana Blanche ve oğlu Dylan'ın bariz sebepleri olduğunu söyleyecek. Ama kederli bir babanın söyleyeceği tek kelimeye bile inanma. O yanılıyor. Kay'e kendisine inanması için yalvarıyormuşçasına sesini biraz yükseltmişti. Aile hakkında paylaştığı hikayenin tamamı hesaplanmış bir ön sözden başka bir şey değildi. Benim Blanche'ım bir sineği bile incitmez diye devam etti gözlerinde gözyaşlarının parıltısıyla. Bill'e veya ailesine zarar verecek hiçbir şey yapmaz o. Kardeşini çok seviyor.
10. ayrımın sonu. Sayfa 95.